Ayrım 15, Hastane, Arthur Hailey, Sayfa 174. Coleman üniversitenin ilk yıllarında bu gururu fark etmişti. Her parlak kişi gibi önceleri çevresindekiler tarafından kuşkuyla izlenmişti. Sonra kafacı üstün olduğunu gizlemek zahmetine katlanmadığından bu kuşku sevilmemeye, nefrete dönüşmüştü. O çağlarda bunu iyice hissetmiş ama bile bile üstünde durmamıştı. Anlayışlı ve parlak bir adam olan müdür kendisini kenara çekene kadar. Bugün bile David Coleman onun söylediklerini hatırlıyordu. Size açıkça söyleyeceklerimi bozulmadan dinleyecek kadar olgun ve sağlam olduğunuza inanıyorum. Bu müessesenin dört duvarı arasında benden başka tek dostunuz yok. Önce David söylenenlere inanmamıştı, sonra her şeyden önce çok namuslu olduğu için bunun doğruluğunu içinden kabul etmişti. Müdür şöyle devam etmişti sözlerine. Parlak bir öğrencisiniz, bunu biliyorsunuz. Bilmemeniz için de hiçbir neden yok. Geleceğiniz için hangi dalı seçerseniz orada dilediğinizi yapabilirsiniz. Coleman, eksiksiz bir zekanız var. Çok üstün, uzun, meslek hayatım boyunca rastladığım en büyük zeka diyebilirim. Ama uyarıyorum sizi, insanlarla birlikte yaşamak istiyorsanız, insanlar tarafından kabul edilmek istiyorsanız, zaman zaman olduğunuzdan daha az üstün görünmek zorundasınız. Kolay etkilenebilen genç bir çocuğa bunları söylemek gözü pek çevirişti. Ama hoca öğrencisini gözünde fazla büyütmemişti. Coleman bu uyarıyla yüklü olarak oradan ayrıldı. Söylenenleri sindirdi, inceledi ve sonunda kendinden nefret etti. O günden sonra da temize çıkmak için hazırladığı bir program gereğince çok ağır ve kendine eziyet edercesine çalıştı. Oyunlarla başlamıştı işe. Hatırladığı kadarıyla oyundan ve sporun her türlüsünden nefret etmişti. O güne kadar okulda seyirci olarak bile hiçbir oyuna katılmamıştı. Spor karşılaşmalarını izleyen ve atletleri alkışlayan kişilerin aptalca bir gençlik içinde bulunduklarını düşünmüştü. Ama kışın futbol, yazın beyzbol oynamaya başladı. Sevmediği halde bu oyunlarda ustalaştı. Tıp fakültesinin birinci takımlarında oynadı. Oynamadığı zamanlarda en ateşli taraftarlardan biriydi. Tek maç kaçırmıyor ve diğerleri kadar güçlü alkış tutuyor ya da yuha çekiyordu. Yine de dikkatle gizlediği bir kayıtsızlık duygusu içinde spor yapmaktan alamadığı hiç kendini. Çocukça davranan bir olgun kişinin iç rahatsızlığıyla bağırırdı hep maçlarda. Bu da ona gururunu yendiği halde yok edemediğini gösteriyordu. İnsanlarla ilişkileri de aşağı yukarı aynı yolu izlemişti. Eskiden kafaca kendinden aşağı bulduğu ya da öyle sandığı kişilerle ilişkisi olduğunda duyduğu ilgisizliği, büyük sıkıntıyı gizlemek zahmetine katlanmazdı. Şimdi planının bir bölümüydü bu. Bu ilişkileri yaratmak için kendini zorluyor ve dostlarına yakın davranmaya çalışıyordu. Sonuçta da herkesle dost bir bilge kişi ününe ermişti üniversitede. Derslerinde güçlük çekenlerin aralarında şöyle konuşmaları gelenek halini almıştı. Gidip David Coleman'la erkek erkeğe bir gece geçirelim, bu derdimizi o halleder. Değişmez bir şekilde de yapıyordu David kendinden isteneni. Düşüncenin tüm normal yolları gereğince bu sıkı idman başkalarına yönelen duygularını daha iyi, daha cömert bir hale getirmeliydi. Zaman ve deneyleri onda daha yeteneksiz kişilere karşı bir yakınlık uyandırmalıydı. Ama böyle olduğundan asla emin değildi. Coleman içinden zihinsel yeteneksizliğe karşı hep aynı küçümsemeyi duyardı. Demir gibi bir disiplinle iyi seçilmiş ve uygulanmış bir maskeyle bunu gizliyor, bununla mücadele ediyordu ama asla kurtulamayacağı açıktı. Şimdi ölmüş bulunan babası bir kasaba doktoru olduğu için biraz da meslek olarak hep bu yolu seçmek istediğinden tıp öğrenimi yapmıştı. Ama sıra uzmanlaşmaya gelince genellikle en sönük dal sayıldığı için patolojik anatomiyi seçmişti. Bu da kaçınılmaz gururunu yenmek için yaptığı planın bir parçasıydı. bir sürede başarılı olduğunu sandı. Patolojik anatomi hastalarla doğrudan bağlantı kurmanın getirdiği heyecan ve baskı unsurlarından yoksun bulunduğu için yalnız bir daldı. Ama ilgisiyle bilgisi arttıkça güçlü bir mikroskopun ortaya çıkardığı gizler konusunda kendinden az şey bilenlere karşı o eski küçümsemenin yeniden canlandığını hissetti. Aynı ölçüde değildi bu. Yine de tıpta kaçınılmaz şekilde kendisiyle yarışan beyinlere rastlıyordu. Daha sonra da rahatlayabileceğini, benimsediği demir gibi disiplini biraz gevşetebileceğini fark etti. Aptal saydığı kişilere yine rastlıyordu. Tıpta bile görülüyordu böyleleri. Ama duygularını hiç belli etmedi ve ara sıra da bu tür ilişkilerin onu eskisi kadar etkilemediğini anladı. Bu rahatlık David Coleman'ı eski düşmanını yenip yenmediğini düşünmeye itti. Yine de temkinliydi, tetikteydi. 15 yıldır sürüp giden bilerek hazırlanmış bir kendi kendini disipline sokma programı bir çırpıda atılamazdı. Ayrıca benimsediği gerekçelerin gerçek bir seçim mi, yoksa sabırla ve uzun zaman taşıdığı yükün getirdiği alışkanlık sonucum olduğuna karar veremiyordu bazen. 3 eyalet hastanesiyle ilgili olarak kendi kendine sorduğu sorular da biraz buna bağlıydı. Gerçekten dilediği gibi bir yer olduğu için mi seçmişti bu ikinci sınıf, büyük önemi bulunmayan, dışarıda tanınmayan ve hiçbir parıltısı olmayan hastaneyi? Ya da gururu en çok orada zedeleneceği için bilinçaltı mı itmişti onu bu karara? Mektuplarını posta kutusuna atarken bunların ancak zamanın cevaplandırabileceği sorular olduğunu biliyordu. Burlington'ın Tıp Sanatları Evi binasının 7. katında Elizabeth Alexander, Dr. Dornberger'in muayenehanesine bitişik odada giyiniyordu. Geçen yarım saat içinde Dr. Charles Dornberger her zamanki gibi onu tepeden tırnağa ve iyice muayeneden geçirmişti. Şimdi ise masasının başındaydı. Aralık kapıdan kendisine şunları söylediğini işitti. ''Hazır olduğunuzda Mrs. Alexander, lütfen buraya gelin.'' Külotunu giyerken keyifle cevap verdi genç kadın. ''Bir dakikalık işim var doktor, hemen geliyorum.'' Dornberger masasında oturmuş gülümsüyordu. Hamile kaldığına sevinen hastalarını severdi hep. Elizabeth Alexander'ın durumu da böyleydi kuşkusuz. Aptalca, sersemce şeylere kafasını takmayan iyi bir ana olacak diye düşünüyordu. Alışılmış anlamda güzel değildi ama bunu fazlasıyla ve çok iyi unutturan bir kişiliği, çekiciliği vardı. Kısa süre önce aldığı notlara baktı. Elizabeth Alexander 23 yaşındaydı. Daha gençken bir hastasını muayene ettiğinde yanında hemşire bulundurmaya çok dikkat ederdi. Bu ihtiyat tedbirini önemsemeyen doktorlar ara sıra sapık kadınlar tarafından adice suçlanmışlardı. Ama bunu önemsemiyordu artık. Yaşlılığın hiç olmazsa bu faydası vardı. Seslendi. ''Sanırım normal ve sağlıklı bir bebeğiniz olacak. Görünürde herhangi bir dert yok.'' Doktor Crowson da bana aynı şeyi söylemişti. Elizabeth yeşil enfrime elbisesinin kuşağını bağlayarak göründü kapıda ve gelip masanın yanındaki koltuğa oturdu. Dornberger notlarına göz gezdirdi, bir kere daha sordu. ''Chicago'da size Doktor Crowson bakıyordu değil mi?''
''Evet.''
''İlk çocuğunuzu o mu doğurtmuştu?''
''Evet.''
Elizabeth çantasını açıp katlanmış bir kağıt çıkardı. ''İşte adresi doktor.'' ''Teşekkür ederim. Kendisine yazar ve sizinle ilgili bilgiler vermesini isterim.'' Adresi notlarına iğneledi. ''İlk bebeğiniz niçin ölmüştü Mrs. Alexander?'' Soru tabii ve basit bir şekilde sorulmuştu. Cevap da aynı normal havada geldi. Bir yıl önce olsa genç kadın gözyaşlarına boğulur, doğru dürüst konuşamazdı. Şimdi bir başka bebek ufukta göründüğü için kayıp biraz daha katlanılabilir geliyordu ona. Bu kez bebek yaşayacaktı, kararlıydı. Mutlaka istiyordu bunu. ''Doğum normal mi olmuştu?'' diye sordu Doktor Dornberger.
''Evet.''
Yine notlarına döndü, sonra sorusunun yol açabileceği üzüntünün uyanmasını engellemek istercesine sohbet havasında konuşmaya devam etti. ''Anladığım kadarıyla Burlington'a yeni geldiniz.''
''Öyle.'' dedi genç kadın neşeyle. ''Kocam 3 eyalet hastanesinde çalışıyor.''
Evet, Doktor Peterson da bana aynı şeyi söyledi. Yazmaya devam ederken konuşmasını da sürdürdü. Nasıl, iş hoşuna gidiyor mu? Elizabeth bir an düşündü.
John fazla bir şey söylemedi ama memnun sanırım. İşinde çok gayretli ve heveslidir.
Dornberger yazdıklarının üzerine kurutma kağıdını bastırdı. Bunun yardımı büyük, biliyor musunuz? Özellikle patolojik anatomide. Başını kaldırıp gülümseyerek sözlerine devam etti. Bizler laboratuvar çalışmalarına çok bağlıyız. Kadın doğum uzmanı çekmecesini çekip bir bloknot çıkarana kadar süren bir sessizlik oldu. Bu arada bir kan tahlili yaptırmamız gerekiyor. Onun matbu kağıtta boş bırakılmış yerleri doldurduğunu gören Elizabeth,
''Evet doktor'' dedi, ''ben de size söylemek istiyordum. Kanım Rh negatif, kocaminki ise Rh pozitif.''
Dornberger gülmeye başladı. ''Bir laboratuvar görevlisinin karısı olduğunu unutmamam gerekirdi. Eksiksiz bir tahlil yaptırmamız zorunlu öyleyse.'' Kağıdı yırtıp genç kadına uzattı. ''Bunu dilediğiniz zaman 3 eyaletin danışma bölümüne sunabilirsiniz.''
''Teşekkür ederim doktor.''
Kağıdı katladı ve çantasına yerleştirdi Elizabeth. Konuşmayı bitirmek üzereyken Charles Dornberger duraladı. Doktorların çoğu gibi hastaların tıbbi konularda eksik ya da yanlış şeyler bildiklerinden haberi vardı. Kendi hastalarından birinde de aynı şeyle karşılaştığında epey uğraşması gerekse bile bu görüşü değiştirmeye çalışırdı. Karşısındaki olayda genç kadın ilk çocuğunu kaybetmişti. Bu yeni hamilelik onun için 2 kat önemli oluyordu dolayısıyla. Hiç korkmamasına, heyecanlanmamasına bakmak Dornberger'in işiydi. Kan grubunu açıklamıştı, bundan çekindiği ortadaydı. Onu rahatlatmak için gerektiği kadar zaman harcamaya karar verdi. ''Mrs. Alexander'' dedi, ''şunu iyi anlamanızı isterim. Kocanızın ve sizin kan gruplarınız ayrı ama bu bebekle ilgili bir sorun ortaya çıkacak demek değildir illa. Anlıyor musunuz?''
''Sanırım evet doktor.''
Haklı çıktığını anlamıştı. Elizabeth'in sesinde bir kuşku izi vardı, sabırla devam etti. Rh negatif ve Rh pozitif deyimleri kesinlikle ne anlama geliyor biliyor musunuz?
Genç kadın duraladı. Açıkçası pek bilmiyorum. Daha doğrusu tam olarak haberim yok.
Doktorun beklediği cevap da buydu. Bir an düşündü sonra. Elimden geldiğince basit bir şekilde bunu size anlatacağım dedi. Çeşitli insanların kanlarında çeşitli faktörler var. Bunun en son sayımı yapıldığında adamın biri 47 faktör bulmuştu. Çoğunluğun, sizin ve benim gibi, damarlarında bunların 15-20 tanesi bulunur. Elizabeth bir takım şeyleri anlamaya başlıyordu. İlk sorusunu sordu.
İnsanların kanlarında değişik faktörlerle doğmalarına yol açan nedir?
Bunların çoğu soya çekim yoluyla bize geçer ama bunun önemi yok. Asıl önemli olan bazı kanların birbiriyle uyuştuğu, bazılarınınsa uyuşmadığı.
Yani sizce?
Yani 2 kan arasında bir karışım olduğunda kimi çok iyi uyuşuyor, kimi de birbirini itiyor ve hiç uyuşmuyor. Bu nedenle bir kan nakli yaptığımızda çok dikkat ederiz. Verdiğimiz kanın alana tamamen uyduğundan emin olmamız gerekir. Elizabeth düşünceli düşünceli kaşlarını çatıyordu.
Birbiriyle uyuşmayanlar mı? Birbirini itenler bir takım kazaları yol açıyor. Demek istediğim çocuk olduğunda.
Okulda kendisine öğretilen bir şeyi hatırlamıştı. Bir şeyden emin olmadıkça öbürüne geçmeyin. Dornberger cevap verdi. Ara sıra evet, çoğu yere hayır. Örneğin sizin ve kocanızın durumunu ele alalım. Rh pozitif kocanız değil mi?
Evet öyle.
Bu kanında büyük D adı verilen bir faktör taşıdığını gösterir. Siz Rh negatif olduğunuzdan büyük D bulunmaz. Elizabeth ağır ağır başını sallıyordu. Kafası söylenenleri kaydetmekteydi.
Rh negatif, büyük D yok. Dornberger'in kendisini süzdüğünü fark etti.
''Anlattıklarınızı ilginç hale getiriyorsunuz.'' dedi. ''Bana bunlar hiç böyle anlatılmamıştı.'' ''Peki şimdi çocuğunuzdan söz ederim.'' Elizabeth'in kemerinin altındaki şişkinliği gösteriyordu. Kan grubu RH pozitif mi yoksa RH negatif mi olacak haberimiz yok henüz. Başka bir deyimle onda büyük D bulunup bulunmadığını bilmiyoruz.
Elizabeth biraz da korkuyla sordu.
Bulunursa ne olacak? Kanı benimkiyle uyuşmayacak mı?
Bu olanak her zaman var diye sakin sakin cevap veren Dornberger gülümseyerek ekledi. Şimdi dikkatle dinleyin.
Elizabeth başıyla onu onayladı ve bir anda ılan dikkatini topladı. Dornberger ağır ağır ve kesin konuştu. Çocuğun kanı her zaman anasınınkinden ayrıdır. Yine de hamilelik sırasında çocuğun kanından çok çok ufak parçaların ananın kanına karışması mümkündür, anlıyor musunuz? Genç kadından bir onaylama işareti geldi.
Çok iyi. Annenin kan grubu RH negatif, çocuğunki RH pozitifse, D adını verdiğimiz şeyin ananın kanına karıştığı ve orada kötü karşılandığı anlamına gelir bu, tamam mı?
Evet.
Dornberger ağır ağır konuşmaya devam etti. Bu olay meydana geldiğinde genellikle annenin kanı antikorps adını verdiğimiz bir şey yapar. Dipnot antikorps, korumayı sağlayan madde, savunma elemanı.
Antikorps dediğimiz bu şey büyük D'ye yüklenir ve onu yok eder.
Elizabeth şaşkındı.
Öyleyse mesele nerede?
Anne için bir mesele yoktur hiç. Bir mesele varsa bu antikorps dediğimiz şeyler annenin yarattığı büyük D'nin düşmanları, yani plasenta, dipnot son, sınırını aşıp çocuğun kanına karıştığında başlar.
Görüyor musunuz? Anne ve çocuğun kanları arasında devamlı bir ilişki bulunmadığı halde antikorps dediğimiz şeyler kolayca birinden öbürüne geçebilirler ve geçerler de.
Anlıyorum. Antikorps dediğimiz şeyler bebeğin kanıyla mücadeleye başlar ve bunu yok ederler demek istiyorsunuz, değil mi?
Dornberger hayranlığını gizlemeden baktı ona. Hiçbir şey kaçırmamış, bütün söylediklerini olduğu gibi anlamıştı.
Antikorps dediğimiz şeyler başıboş bırakırsak bebeğin kanını tamamen ya da kısmen yok edebilirler. Biz bu duruma eritoblastoz, al yuvarların tahribi adını veriyoruz.
İyi ama bunun meydana gelmesi nasıl engellenebilir?
Ara sıra engelleyemediğimiz olur ama mücadele edebiliriz. Annenin kanında antikorps oluştu mu bir kan tahlili sonucu bunu haber alabiliriz. Sizin kanınızda da şimdi ve daha sonra hamileliğiniz devam ederken hassasiyet testi yapılacak. Test de sensibilizasyon.
Nasıl yapılır bu test?
Soru sormaktan korkmuyor, çekinmiyorsunuz denebilir küçük hanım.
Kadın doğum uzmanı gülümsüyordu.
Bu test yöntemini size anlatamam. Kocanız bu konuyu benden çok daha iyi bilir.
Peki ama başka ne yapılır bebek için demek istiyorum?
Dornberger sabırla cevap verdi. Yapılacak en önemli şey hemen doğumdan sonra bebeğin kanını değiştirmek ve ona uygun düşen kanı vermektir. Genellikle bunda başarıya ulaşırız.
Eritroblastik, çocuğun ölü doğma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ya da doktorun çocuğa daha fazla yaşama şansı tanımak için doğumunu haftalarca önceye alabileceğini söylemekten kaçındı. Nasılsa konuşma epey uzamıştı. Özetleyip sonuca gitme kararını verdi.
Mrs. Alexander, kan grupları konusunda epey kuşkulu olduğunuzu fark ettiğimden size bunları anlattım. Üstelik akıllı bir kadınsınız. Gerçeğin bir bölümü yerine tamamının bilinmesinin daha iyi olacağı görüşündeyim ben.
Bu sözler Elizabeth'i güldürdü. Gerçekten akıllı olduğunu düşünüyordu. Her şeye rağmen anlama ve akılda tutma yeteneğini yitirmemişti. Sonra kendi kendini payladı.
Kendini beğenme böyle. Bütün beklediğim bir çocuk yıl sonu sınavı değil.
Doktor Dornberger yeniden konuşuyordu. Önemli noktaları size hatırlatayım. Şimdi genç kadın eğilmiş ve ciddileşmişti. Birinci nokta, kan grubu RH pozitif olan bir çocuğu hiç doğurmayabilirsiniz. Ne şimdi ne de daha sonra. Böyle bir durumda mesele yok. İkinci nokta, kan grubu RH pozitif bir çocuğunuz olsa bile bundan etkilenmeyebilirsiniz. Üçüncü nokta, çocuğunuzda eritroblasti bulunsa bile tedavi ve iyileştirme yöntemleri kurtulma olanaklarını büyük ölçüde arttırmaktadır.
Genç kadını süzdü.
Şimdi ne düşünüyorsunuz?
Elizabeth kendisine bir büyük insan gibi davranıldığı için çok keyifliydi, güçlenmişti.
Doktor dedi, eşsizsiniz.
Dornberger tütün kesesini aldı, piposunu doldurmaya koyuldu.
Ara sıra benim de aynı şeyi düşündüğüm oluyor, cevabını verdi gülerek.
15. ayrımın sonu. Sayfa 185.